Merhabalar, ben Nile Örnek. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride yolculuk teması üzerinden hem bir takım kıymetli insanların seyahat tecrübelerinden yararlanacak, hem de bu insanların gözünden hayatın nereye gittiğine dair bazı ipuçları edineceğiz. Dünyaya açık olan konuklarımla sanatla konuşacağız, felsefede, teknolojide olacak, çevre meseleleri de. Bu bölümde konuğum moda tasarımcısı Arzu Kaprol. Merhaba Arzu.
Merhaba Nilay.
Ya Arzu'yla biz daha önce bir sohbet etmiştik. Benim de çok beğendiğim biri. Alanını çok iyi izleyen, anlatan da biri. Doğal olarak
çok
tabii ki.
Çok teşekkür ederim. Hayranlığımız karşılıklı.
Karşılıklı. Bir de ses tonu, anlatımı ben çok beğenirim. Böyle muhabbet ediyorduk. Ya Arzu hadi katılsana, anlatsana dedim. Çok iyi seyahat de eden ve onları işine de yansıtan da biridir. Onun için de bu seride olmasını da önemsedim açıkçası. Tekrar hoş geldin diyeyim mi?
Zevkle geldim. Teşekkür ederim.
Çok sağ ol Arzu.
Gerçekten öyle.
Şimdi ışınlansak, gitsen nereye gitmeye en çok özlüyorsun ve oraya gitmek istersin?
Ya özellikle şu anda gitmek istediğim yer, hayatımda sadece bir kere gittiğim ama aklımda çok kalan Japonya.
Peki neresine gitmiştin? Niye orayı seçiyorsun?
Japonya'da 3 hafta kalmıştım. Uzun bir böyle bir işle beraber bir seyahatti. Davetli olarak gittiğim ve orada cornerlar açtığımız bir seyahatti. Bir Kyoto'ya gidemedim. Kyoto evet. İçimde kaldı ve gerçekten oraya gitmek istiyorum.
Çok güzel. Peki Türkiye'den ve dünyanın herhangi bir yerinden birer şehir seçsen nereleri olurdu bunlar? Çok sevdiğin, hep gitmek istediğin, beslendiğin.
Çok sık gitmek istediğim, son yıllarda daha da çok gittiğim İspanya, Sevilla. Hemen oraya gitmek isterdim. Yarın da gidebilirim.
Ben de. Sürekli gidebileceğim yerlerden biri.
Evet. Aynen öyle. Türkiye'de de Karadeniz.
Aa, çok güzel. Peki Sevilla dedin, özellikle oradan bahsettin. Yani Barcelona, Madrid demedin. Orası ayrı bir bölge. Biraz bize anlatsana. İsim olarak çok bildiğimiz ama aslında çok da tanımadığımız bir bölge denilebilir ama yemek severler için ayrı tabii ki orası.
Muazzam ama her şeyi, yani görselliği, müziği, mimarisi, eğlencesi, yemekleri muazzam etkileyici ve birkaç kere Sevilla'ya gittim. Sanıyorum 4 ya da 5 kere gittim. Özellikle bir dönemini, yani hatta şu anda orada da pandemi olmasa kutlanacak olan bir dönemi var ki Feria. Feria, bilmiyorum hiç Feria sırasında gittin mi?
Yok.
Sevilla'ya? Feria kutlama, bayram. Ve İspanyol geleneklerini kutladıkları bir feria alanı var. Bu feria alanı, anlatırken bilmiyorum doğru anlatabilecek miyim ama deneyeceğim bunu doğru anlatabilmeyi. Dev bir organizasyon alanı gibi düşün ama herhalde eni boyu 1,5-2 kilometreyi rahatlıkla geçecek büyüklükte bir alan. Bu alan şehrin hemen yanı başında ve binlerce kabana var içinde. Bu kabanaların her birinde müzisyenler var, her birinde yemekler yeniyor, içkiler içiliyor, davetler veriliyor ve içerideki herkes geleneksel flamenko kıyafetleriyle. Şöyle bir şey düşün Nilay, bir şehir, yani sadece o alana değil, şehrin bütününe yayılıyor, o yüzden çok şaşırtıcı. Ve bizler aslında geleneksel kıyafetlerimizle bu kadar barışık değiliz. Ya da geleneksel kıyafetlerimiz bizi bugüne güncel olarak taşıyabilmiş değil. Revize edilmeleri gerekebilir, güncellenmeleri gerekebilir. Ama flamenko kıyafetleri, İspanyol geleneksel kıyafetleri hem çok estetik hem de çok bugüne de aslında uyabilen nitelikleri taşıyor. Ve de tabii çok göz alıcı ve çok renkli. Binlerce insanın, binlerce kadının ve erkeğin flamenko kıyafetleriyle bir şehrin içinde o şehri yaşadıklarını hayal et. Ve müzikler eşliğinde. Gerçekten binlerce derken abartmıyorum. Hele ki feria alanına geldiğinde gözünün görebildiği kadar mesafede. Bunlar özel dansçılar değiller, özel o gün için seçilmiş insanlar değiller. Yerel halk hayatı böyle kutluyor. O kıyafetleriyle o alana gidiyor. Genellikle ailelerin kendi o alanları var. Ve oralarda dostlarını ağırlıyorlar. Ama belki 10 bin tane böyle bir alan ve binlerce insanın sokakta hayatı kutladığı, müziğin çaldığı, herkesin dans ettiği, müthiş güzel yemeklerin yendiği ve bunun da bir bütün şehre dağıldığı eğlenceli, keyifli, coşkulu, muazzam bir dönem Feria. Ve Sevilla o dönemde çok güzel. Çünkü Nisan'ın genelde ikinci, üçüncü haftası oluyor. Ve hem kadının bu kadar güzel göründüğü, bu kadar güzel süslendiği, hayata katıldığı, dişiliğini tamamen doyasıya yaşayabildiği ve bunun keyfinin de bir bütün şehre lezzetiyle, kokusuyla, müziğiyle, tadıyla
ya dağıldığı... Ne kadar güzel anlattın ya, canım orada olmak istedi. Hayatı kutlamak istiyorum. Şahane. Anladım senin neyi dediğini sonradan. Yani Amerika'da birlikte okuduğum bir sene arkadaşım Salvador İspanyol ve Sevilla'da aslında. Şu anda Barcelona'da yaşıyor ama.
Ne güzel.
Tabii çok yakında arkadaşım böyle. Ve hani o anlatırdı. Paskalya döneminden hemen sonra, 2 hafta 3 hafta sonra evet, galiba evet. Yapılan bir festival. Hep o zaman gelin buraya falan dediği için oradan bildim. Ama
gerçekten müthiş.
Ya tahmin ediyorum zaten. Yani hayatı yaşamayı sevmek, onların edebiyatlarından onu anlıyorsun, müzikten anlıyorsun. Hı hı. Zaten o ritimden anlıyorsun ya, hayatı yaşama ritminden. Tabii şehir insanı herkesi hı hı. değiştirdi, bütün dünyayı değiştirdi. Tabii. Ama yine de onların o kutlamaları benim de çok hoşuma gidiyor. Çok güzel de bir kutlama ve festival de anlattın bize. Peki hı hı. sen nasıl bir seyahat edensindir?
Yoğunlukla iş seyahatlerim seyahat amacım olarak hayatımın büyük bir kısmını kapladı. Bu vesileyle de daha moda şehirleri diyebileceğimiz pek çok şehri çok çok defalar gördüm. Ama zaman içerisinde hem insanın biraz belki yaşı ilerledikçe tavrı, tarzı, hayatı keşfetme hali biraz daha değiştikçe ya da daha özgünleştikçe aslında kentlerin dışında, yani kentleri çok seviyorum, kültürel birikimi çok seviyorum, müze gezmeye bayılıyorum. Ama biraz da keşfedilmemiş yerlere gitmek, işte Karadeniz'e gitmek gibi ya da Endülüs'te gezmek gibi, sokaklara dağılmak gibi yeni keşfedeceğin ve bilmediğin yeni bir şeyi öğrenirken aslında en çok dinlendiğin, en çok yaşadığını hissettiğin, o heyecanı hissettiğin yeniliklere yol açmayı daha çok seviyorum.
Hı hı, çok güzel tarif ettin. Peki Karadeniz'de nereyi seviyorsun özellikle?
Karadeniz'de 2 sene önce Çamlıhemşin'e gittim. Hı. Rehberimiz bizi çok güzel gezdirdi. Ve Karadeniz'de de beni şu çok etkiledi. Hani ben Bursa'da büyüdüm ve Uludağ çocuğuyum. Hani Uludağ, doğayı, karı, ulu bir dağı, dağın ulu olma halini bilen, seven, hani oradaki nehirlerle ilişkisi olan bir çocukluğum geçti. Fakat Karadeniz'i görünce Karadeniz şu manada beni çok etkiledi. Orada doğa çok haşmetli. Ve o haşmetli olma hali seni neredeyse önünde selam edecek, eğdirecek kadar, boyun eğdirecek kadar kuvvetli ve kudretli bir yerden görebiliyorsun. Karadeniz seyahatinde gördüğüm şelalelerin güzelliği, o doğanın keskinliği, ani değişkenliği, bir de belki çocuklarımla da beraber onu o keyifle yaşamış olmanın, birlikte seyahat ettiğim dostlarımla beraber olmanın keyfiyle, o sıcacık hani sobaların başında oturmak, yağmur yağarken dışarıda bir Karadeniz evinde o yağmuru çayını izleyerek izlemek, ama bir anda dışarıda o barakanın içerisinde durabilmek ve hemen güneş açması ama o sırada da çok keskin bir ışıkla bir çağlayan gibi bir doğa güzelliğinin yanında olma fikri beni büyüledi.
Ya ne kadar güzel bir şeye dikkatimi çektim. Karadeniz'de gerçekten öyle. Özellikle belli bölgelerinde her günün hı hı. doğa ne diyorsa ona göre işliyor aslında, evet. değil mi? Evet. Senin hayatın değişiyor.
Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani hı hı. ne kadar alışık hı hı. olmadığımız bir şey şehir insanları olarak.
Tabii tabii. Yani
kabul etmeyi öğrenmenin daha güzel bir yolu olabilir mi acaba?
Çok güzel ifade ettin. Senin ikiz oğulların var. Büyüdüler evet. de artık.
Artık kocaman
derinde
oldular.
Doruk. Onlarla seyahat etmek neleri değiştirdi acaba? Onlar artık arkadaşın da oldu senin.
Evet evet. Yol arkadaşım onlar. Ve tabii nefis bir durum. Onlarla seyahat etmek, seyahate hazırlanmak, bir yeri beraber keşfetmek. Hani her bir seyahat aslında kendine doğru seyahat. Dolayısıyla seyahat sırasında hissettiklerin, yaşadıkların, gördüklerin, paylaştıkların o kadar keyifli ki hani çocuklarla beraber olmak, onların gözünden de hayatı yeniden görmeyi ve dolayısıyla senin de yeniden çocuk olabilmeni, ergen olabilmeni, genç olabilmeni ama aynı zamanda ebeveyn olabilmeni. Dolayısıyla bir anda bu çoklu roller içerisinden hızlıca ilerleyebilmeni sağlıyor. Müthiş bir deneyim.
Sizin alanınızda moda haftaları oluyor. Bazı şehirler artık moda haftasına göre neredeyse tasarlanıyor. Orada bulunmanın da ayrı bir heyecanı var. Sanki bütün bir şehir küçük bir mahalleye dönüyor. Bazı öyle şehirlerde, öyle dönemlerde olduğum için biliyordum. Bana çok keyifli gelirdi. Sokaklarda gece işte insanlar içiyorlar, yiyorlar, eğleniyorlar. Aynı sektördensin ya da benzer bir alandasın tahmin ediliyor. Daha kolay iletişim kuruluyor değil mi? Onun da güzelliği var.
Tabii ki çok keyifli. Yani Paris Moda Haftası özellikle Paris gibi bir şehrin moda üzerinden nefes alıp verdiğini bile hissedersin. Hmm. O sokaklar tamamen onunla yaşar. Bütün defilelerin ağırlıklı olduğu bölgelerde kafeler bununla coşar, bununla dolar taşar. Hatta bazen sadece moda haftalarında karşılaşırsın pek çok tanıdığın insanla, tanıdığın ve tanımadığınla. Ama şehir bir sinema perdesine bürünür aslında bana göre. Paris bunu çok güzel taşıyan kentlerden biri. Diğer metropollerden farklı olarak Paris modayı bütün damarlarıyla yaşıyor. Ve o yüzden merak ediyorum devamında ne olacak. Çünkü o kadar etkileyicidir ki Paris'in onunla yaşama hali. Seni bir anda kavrar, içine alır ve modanın içinden olmasan bile onu tümüyle hissedersin. Otoşovlar dünyada çok önemlidir ya da tekneler. Hani şehrin bir yerinde olur onu bilirsin ama hissetmeyebilirsin. Moda haftası Paris'te öyle değildir. Tamamen şehrin içinde taksi şoföründen en ilgisiz branşa kadar herkesin bildiği bir şeydir. Bütün bir avcuyla kapsar Paris'ini moda alanında. Dolayısıyla yaptığın her şeyde sana hem bir ümit verir hem de hiç modayla ilgin olmasa bile o hafta daha farklı, daha özenli giyinmeye seni davet eder. Bu güzel bir davettir. Çünkü bedenini güzel kıyafetlerle sarmak da hoş bir şeydir hayatı yaşamak adına. O yüzden çok severim Paris Moda Haftası'nı. Çok da güzel, çok güzel anılarım da tabii ki var içinde. Hem heyecanlı, hem üzücü, hem hayatı hissettiren pek çok hatıra bana vermiştir.
Evet, bir kısmını da biliyorum. Peki sen seyahatlerinden hiç giysiler falan alır mıydın?
Her yerden kumaş alıyorum. Her yerden kumaş alıyorum. Bu olacak şey değil ve hani bunu bir yerde dur demem gerekiyordu. Fakat hiçbir zaman diyemedim. Nereye seyahat edersem ama bu şey de hani herhangi bir şehrin hani pazarında olan bir kumaştan da bahsediyorum. Hani Afrika'dan da kabilelerden yani kadıncağızın kendi üstündeki kumaşı para verip alıyorum. Bodrum'daki pazarlardan da orada dokunmuş küçük bir şey gördüysem ve ilgimi çektiyse oradan da kumaş alıyorum. Dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zaman gittiğim herhangi bir seyahatten önce kumaşları görmek istiyorum gerçekten ve bu hani herhalde ilk almaya başladığım benim kendi paramla almaya başladığım kumaşları alma yaşım 16 yaşından itibaren falan.
Oo, tabii sen de anneden geldiği için meslek. Ve merakın her zaman var. Evet. Onları nerede saklıyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun?
Seyahatlerden topladığım özel kumaşların olduğu bir numune depo yapmıştım yıllar önce. Hmm. Ve o numune depodan da tabii kimsenin bir şey almaması gerekiyor. Çünkü o ilham kumaşları, özel kumaşlar işte Tayland'da 3 metre bir şey dokunmuş. Ben ona hatta gittiğim gün bir desen siparişi vermişim. Üstüne el boyaması yapılmış. 5 gün sonra gidip almışım falan. Hani böyle kumaşlardan bahsediyoruz. Maddi değerlerinin dışında manevi olarak tekrar o kumaşları bir daha elde etmek mümkün olmadığı için ben onları müze gibi saklamışım çok yıllar. Ve bir ofisin taşınma süreci sırasında bunların bir sayılması gerekti. Yani normal bir depo sistemine girmesi lazım. Ben o zamana kadar bunu yaptırmamışım. Hı-hı. O benim hazine alanım gibi yani kimseye sokmadığım bir alanmış. Bir ölçüldü Nilay 9000 metre kumaş. Ve her biri böyle üçer metre falan hani üçer metrelerden 9000 metre kumaş olmuş.
Aman Allah'ım.
Sonra Evet, inanılmaz bir şeydi. Sonra ben onları yavaş yavaş mağazalara tekli tekli özel kıyafetler olarak önemli bir kısmını tükettim. Ama çok zor oldu ayrılabilme.
Müze olurmuş yani bir parça
müze
bir parça.
Müze olurmuş. O müzelik olanlar hala duruyor.
Aa, şahane. Onlara notlar yazıyor musun Arzu?
Hepsini ezbere biliyorum.
Bu güzel, kıymetli bir şeymiş. Çünkü çok, herkese çok. Seyahatlerinizde nasıl alışverişler yaparsınız ve bunları getirir misiniz gibi bir soru soruyorum. Sana da sormuş olayım. Kumaş bir, değil mi?
Kumaş bir. Kumaş bir. İkincisi de baharat.
Tabii, güzel. Peki seyahatlerde yemek odaklı gezer misin? Ne odakla geziyorsun bir taraftan da?
Bir şehirde bir müze varsa muhakkak ki geziyorum. Ama daha çok hani şehri keşfetmeye dair, zaten bana göre bir hani biriken bir kültürü en iyi müzesi ifade ettiği için hani onu görmeye çalışıyorum. Bir diğer yandan da yemeği ve insanı, hani insanı anlamanın başka bir hali, o kültürü anlamanın başka bir halini, daha iyi bir halini en azından ben bilmiyorum. Bunu yemek üzerinden, sohbet üzerinden, hayat üzerinden ancak yapabilirsin ya da ben öyle anlayabiliyorum. Dolayısıyla mutlaka hani baharatları gezmeye çalışıyorum o restoranların. Tam zaten genelde baharat mağazalarıyla kumaş mağazaları yan yana oluyor Nilay'cığım. Dolayısıyla hani ikisini bir şeyde rahatlıkla çıkartabiliyorum. Bunları denemeyi seviyorum, sonra gelip evde onu yapmayı seviyorum. Ama benimki hani usta bir şef olmaktan çok uzakta, daha çok deneysel bir mutfak çırağı diyelim.
Ay olsun, bu arada ne kadar enteresan bir tespitmiş, kumaş ve baharatın İpek yolundan beri muhtemelen.
İpek yolundan beri hiç ayrılamamış yan yanalar.
Ay hiç dikkat etmemiştim, çok güzelmiş. Yani moda alanı biraz ilham alanı gibi geliyor ya, bilgi, birikim, kültür, gusto, bir sanatsal tarafı var. Bir de insanların giydiği, nasıl giydiği, neyle rahat ettikleri, nasıl kullandıkları hep senin alanın, her şey. Hayat senin alanın. Dünyanın her tarafında da bunu gözlemliyorsun herhalde. Yolculuklar nasıl bir katkıda bulunuyor senin işine?
Yolculuklar işimin aslında çok temel bir kısmı. Yani işimin demek dışında hayatımın çok temel bir kısmı. Bir, seyahat etmeyi çok seviyorum. Ve bazen hani haftada iki uluslararası seyahat ettiğim zamanlar işim gereği çok olmanın dışında düşünmek için, kendinle kalmak için, üretmek için bir yerden bir yere gitme hali, yolda olma hali çok kıymetli. Fakat şöyle zamanlar da oldu hayatımda, hani çok işle ilgili seyahat ettiğim ve bir dönem geldi, ailece bir seyahate çıkılacak, hani seyahate çıkılması gereken bir bayram dönemi. O zaman şunu söylediğimi de hatırlıyorum. Ben evden çıkıp yürüyerek tatile gitmek istiyorum. Hani bir vasıtaya binmek istemiyorum dediğim bir zaman da oldu hayatımda. Şimdi bu pandemiyi yaşıyorken ve seyahatle olan tüm ilişkileri gözden geçiriyorken ben yolda olma halini seviyorum. Bir yere gitme halini yaşamayı seviyorum. O heyecan, yeni bir şey göreceksen onun heyecanı, bir hareket halinde olmanın getirdiği sendeki dinamizm. Ve daimi bir hazırlıkta ve düşüncede olma halini çok seviyorum.
Ya bir de şuna ihtiyaç duyuyoruz herhalde Arzu. Sen de katılır mısın? Bir yolculuğa gittin, o yolculuktan edindiğin bir şeyler var. Bir dönem böyle, bu birkaç günde olabilir, birkaç hafta da olabilir. Onu sindirmeye ihtiyaç duyuyorsun. Onu tabii değerlendirip hatta bir şeye dönüştürmeye bazen ihtiyaç duyuyorsun. Bu hemen bir şeye dönüşmeyebilir de. Benim alanımda mesela ben böyle bir şeyler not almak isterim, yazmak isterim. Yazarsam o hafızada olur gibi. Ama üst üste olmak zorunda olunca bazen o seyahatler, onları böyle sindiremeyince resmen bir sindirim sorunu olur.
Ne kadar güzel söyledin Nilay, çok haklısın. Değil mi? Gerçekten araya es vermek gerekiyor. Benim de seyahatlerimde özellikle tabii çok görsel birikiyor. Ve bu biriken görseller de mutlaka bir şeye dönüşüyor. Bu dönemde yani şöyle bir güzelliği oldu. Ben daha çok Türkiye'yi gezdim, gezebildim ve öyle denk geldi. Nemrut'a hiç gitmemiştim mesela. Urfa'ya gitmemiştim, gidebildim. Ankara'daki eski şehrin içini birkaç gün ayırıp hiç gezmemişim. Anadolu Medeniyetleri Müzesi diye muazzam bir müze var örneğin içinde. Müthiş değerlerin oldu. Yani bizlerin görsel olarak gördüğümüz ama yanına gidip yakından incelediğinde bütün bu topraklardan geçmiş medeniyetlerin bıraktığı görsel izleri görmek müthiş etkileyici. Ve şu anda önümüzdeki yaz koleksiyonu ben tamamen bunun üzerine kurdum. Kaftanların üzerindeki bütün desenler bu medeniyetlerden gelen desenler. Ve bu müzelerden topladığım, çektiğim fotoğraflardan yapılmış desenler. O kadar heyecan verici ki, hani seyahatin sende uyandırdığı, biriktirdiği, bıraktığı tortu üzerine yeni bir şey yaratma hali aslında her daim seni de bir şey yaratmaya davet ediyor. Ve bu çok keyifli bir yolculuğa dönüyor o zaman. Çünkü yolculuk bitmiyor o zaman. Gittiğin bir şeyden getirdiğini dönüştürdüğünde o yolculuk her daim devam.
Tabii tabii. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi benim herhalde Türkiye'de en çok sevdiğim, beğendiğim müzelerden biri. Sadece onun için seyahat ettiğimi bilirim. Zaten orası böyle küçük bir müze bölgesi ya. Kaç kere gitmişimdir.
Bir sonraki seyahatinde yanındayım. Ne zaman gideceksen geliyorum.
Birlikte gidelim. Hatta şu anda bile senden eser dedikodusu yapmak istiyorum. Yani şunu gördün mü, bunu gördün mü diye. Mesela orada böyle bitişik saklama kapları vardır. İki ikiz kardeş gibi ağzı açık olan.
Astronotlara benzeyeni diyorsun.
Aynen bak biliyorum. Biliyorsun işte.
Ben onu... bilmez miyim? Araştırılması gereken bir yani tez konusu olabilir bu. İnanılmaz.
Tez konusu olur. Ben bunu kaç defa Twitter'dan, Instagram'dan paylaştım. Bilen yok. Şu olabilir diyorlar, bu olabilir diyorlar. Yani orada tabii ki gene bence güzel bir müze. Pek çok müzeye göre. Ama yine de böyle tanımlama, anlatma sıkıntıları bence orada da var. Ama var, asıl evet, hediyelik eşya. Ben yani Türkiye'deki pek çok devlet müzesinde maalesef bunu görüyorum. Ve senin oradan ilhamla bir şeyler üretmene o kadar sevindim ki. Çünkü yani bir hediyelik eşya tarafına gidiyorsun. Bereket heykeli midir yani? Çin üretimi bilmem ne midir? Kartlar ve nazar boncukları mıdır? Yani o kadar kötü ki. Ve oradan ilhamla yaratılmış. Kimler neler yapabilir ve orada satılabilir. Ben onun için de soruyorum insanlara neler alırsınız diye. Benim çoğu yurt dışı seyahatinden aldığım şey müzelerin hediyelik eşya mağazasından dünya şeydir ve özellikle de böyle takılardır. Yani işte bir Van Gogh Müzesi'ne gidersin. Çok. İşte badem ağaçlarının yüzüğünü alırsın. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde o güneş kursundan kaç şey yapılabilir değil mi? Yani neler neler.
Hem de nasıl? İnanılmaz. Yani o kadar ilham verici ki tüm müzeler ama hepsi öyle. Ve yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi bir koleksiyon inşa etti. Öyle söyleyeyim. Sana gönderirim fotoğrafları da.
Ya bayıla bayıla bakacağım. Şimdi ben gördüm senin kaftanlarını ama o dikkatle, o gözle bakacağım. Gerçekten şahaneymiş. Peki Arzu, modada yolculuk nereye gidiyor?
Modada yolculuk tamamen bambaşka bir dünyaya gidiyor. Ve moda öyle bir noktadaydı ki gerçekten kıyafetlerimizle daha anlamlı ilişki kuracağımız bir noktaya gitmesi gerekiyordu. Ve bunu birkaç yıldır çok yoğun anlatıyor olmamıza rağmen pandemi de duyulmaya başladı. Çünkü herkes aslında evlerinde kullanmadığı ne kadar çok kıyafeti olduğunu gördü ve bu kıyafetlerle aslında bir ilişki kuramadığını, bu kadar evde zaman geçirdiğinde mecburen öğrendi ki bu kıyafetlerin üretim süreçleri aslında dünyayı ne kadar kirletiyor ve bundan sonra yapacağı bütün kıyafetlerle ilişkili bedenimizi sardığımız, hani biricik ruhumuzu saran biricik bedenimizi daha manalı bir ilişki içerisinde tutmaya dair hem teknolojik gelişmelerin olduğu ya da aynı anda tam zıttı bir yönde daha konvansiyonel bir bakış açısının olacağı yepyeni bir ilişki modeline doğru gidiyor kıyafetlerle olan ilişkimiz. Yaşamımızda her şeyle daha anlamlı ilişki kurma ihtiyacındayız Nilay. Ve kurduğumuz ilişkilere de sahip çıkma, özenle büyütme ve emekle olan ilişkimizi yeniden tanımlıyoruz. Şimdi bu kadar birbirimizi sadece kameralardan gördüğümüz bir çağda emek biraz garip kalıyor belki. Ama tam da bu sebepten dolayı emek vermenin ne kadar yüce bir şey olduğunu anladığımız bir yerdeyiz. Buradan kıyafetlere nasıl bağlayacağım dersen, kıyafetler çok emekle üretilen işler. Tıpkı yemek gibi. Yani hepsi bir emek üzerine ve insanın ellerinin arasından çıkan bir şey. Giydiğimiz bütün kıyafetler birilerinin, yani terzilerimizin iki elinin arasında dikiş makinalarında dikilerek çıkıyor. Dolayısıyla çok emek yoğun bir sektörden gidiyoruz. Şimdi bunu online olarak çok hızlı ve dünyanın her yerinden alabildiğinde bu tabii ki güzel de bir şey. Ama bir diğer yandan da dünyanın X bir yerinde hunharca kullanılmış kaynaklarla ve bir takım sosyal hakların ödenip ödenmediğini, bunları alıp almadığını bildiğimiz bir dünyada belki sadece giyeceğimiz bir kıyafeti sırf daha ucuz diye orada bir yerden getirmeye kalkmak bana biraz insafsızlık gibi geliyor. Dolayısıyla önce daha nitelikli ama daha az kıyafet sahibi olmaya davet etmesi gerektiğini düşünüyorum moda dünyasının herkesi. Çünkü bir beyaz tişört 2000 litre temiz suyla üretiliyorken ve gardırobumuzda kıyafetlerimizin %35'ini hiç giymiyorken, pandemi öncesinden bahsediyorum. Şimdi bu rakam %85'lerde. O zaman kıyafetlerimizle de kurduğumuz ilişkimizde daha uzun süreli ilişkiler kurabilmek ana niyet. Yani bir diğer yandan da sektör standardı şöyle ki, satın aldığın hazır giyim, hızlı tüketim markalarında üretim standardı 5 yıkamaya dayanacak şekilde.
Ya ne kadar az.
Evet, yani sen bir kıyafeti ucuza aldığını düşünüyorken 5 kere giyeceğini öngördüğün zaman aslında çok pahalıya almış oluyorsun. Ve o aldığın pahalı olma hali doğaya verdiği zarar olarak da katlanarak büyüyor. Yani sadece cebinden o an çıktığını düşündüğün bedel değil, ama alternatif doğaya verdiği zararın bedeli ise geri dönülmez bir noktada. Dolayısıyla daha az ama daha nitelikli ve daha uzun süreli kullanabileceğin kıyafetlere geçiş yapmak gerekiyor. Ve bu noktada da moda haftalarının, söylemlerinin, çünkü bu çok popüler bir alan ve topluma çok hızlı ulaşabilen bir alan. Buradaki söylemlerin değişmesi, üretim yöntemlerinin daha insancıl hale gelmesi, çoklu yöntemlerden bahsediyorum. Bizler hani ne kendi markam ya da ülkemizdeki daha farklı ya da tasarımcı markaları zaten bu kapsamda değil. Çok tek tek üretiliyor bunlar. Ama her birinin biraz daha özenli ifade edilebilecek kadar daha farklı bir bakış açısıyla yeniden tanımlanması lazım.
Peki zaten son yıllarda sizin alanlarda şöyle bir şeyler oldu. Yani küresel ısınma mesela mevsimsizlik gibi bir şey getirdi değil mi? Yani daha yaz daha kış belliydi eskiden mesela. Şimdi daha ortadan kıyafetler görüyorum. Yaz kış dondurma yenmesi gibi yaz kış tişörtler, daha ince kıyafetler var ya. Ya da unisex kıyafetler çok öne çıktı. Artık böyle kadın ve erkek modası birbirinden tamamen ayrılıyor mu onu bilemiyorum. Bu tip şeylerde neler oldu ve olacak?
Şöyle güzellikler var. Öncelikle özünde bir saygı kelimesi hayatta merkeze oturmaya başladı. Bu saygı sektörel olarak baktığımızda, moda alanında baktığımızda, modanın üretilme haline baktığımızda doğaya, insana ve tüm canlılara saygı duyulan bir sistem üzerine yeniden kurulması gerekiyor. Ve bu kurulum başladı. Hmm. Mesela bundan sonra önümüze antiviral kıyafetler çıkacak. Giyildiğinde bizi virüslerden koruyan kıyafetler çıkacak. Ya da bizim vücudumuzun yaşamsal değerlerimizi, bedenimizi saran farklı noktalardan da takip edebileceği için kıyafetler bu datayı toplayıp anlamlı bir hale getirip bizi yaşamsal değerlere dair, daha iyi yaşamaya dair bir takım bilgiler verebilen, bizimle iletişim kurabilen kıyafetlere doğru dönüşmeye başlıyor. Pandeminin başında aslında daha hijyen olma, daha beyaz kıyafetler giyme, daha steril alanlarda olma duygumuz tüm hızıyla devam ediyorken, ilerledikçe de aslında daha yaşadığımızı gösterme, görünür olma, daha canlı kıyafetler, daha büyük kıyafetler, daha ben buradayım diyen kıyafetlere doğru yavaşla bir geçiş bekliyoruz bir yandan da.
Sen daha önce bana şöyle bir şey anlatmıştın ve daha sonra da bunu başka moda tasarımcılarından ya da bu izlenimleri değerlendiren insanlardan duydum. Belli dönemler belli bir şeyleri getiriyor. Mesela 11 Eylül dönemi, o saldırılar biraz daha geçmişe özleme, geçmişe sarılma hissi
tabii,
yaratmıştı.
Tabii vintage modası. Evet. Tabii ki. Güvenli alan olması itibariyle anneler, anneanneler, dedelerin kıyafetleri için tabii onu uyandırdı tamamen.
Evet. Mesela böyle dönemlerin böyle moda akımları getirdiğini söylemiştim. Ben bundan sonra nasıl bir akım gelir diye soracaktım sana ama görünme isteğimiz de birlikte olma, eğlenme, o güzel kıyafetlerimizi giyme, renkli olma isteğimiz de aslında içimizde duruyor ve patladı değil mi yani bir taraftan da?
Aynen öyle, aynen öyle ve görünmek istiyoruz. Yani bu yaşamda var olduğumuzu, yaşadığımızı, canlı olduğumuzu anlatmaya dair ve bunu bedenimizin üzerinden ifade etme hali olacağı için dolayısıyla bunu kıyafetlerle yapma ihtiyacımız çok yüksek. Bu yüzden önümüzdeki günlerde aslında beklentimiz daha canlı, daha kabarık, daha coşkulu kıyafetler görmek. Gerçekten coşku kelimesi burada biraz daha bunu ifade ediyor. Yani coşkulu bir yaşam, coşkulu bir kıyafet. Çünkü hayatın da aslında bu kadar olduğunu deneyimledik hepimiz. Sevdiklerine dokunamadığın, uzakta kaldığın ve tüm bunlar içerisinde hayatının ne kadar kıymetli, ne kadar biricik ve bunu da mümkünse her anında kutlamaya dair bir coşku içerisinde olmaya dair kıyafetler bizi davet ediyor olacak. Bir diğer yandan da burada tabii hem fiziksel bir değeri var bu kıyafetlerin. Coşkulu olmanın hacimsel bir büyüklükte taşıdığı için iki açıklaması olacak. Bir, doğal bir kalkan görevi görecek. Örneğin daha büyük kollar bekliyoruz. Daha hacimli kollar, daha büyük kollar, daha iddialı, daha şatafatlı kollar bekliyorken bu kolların aynı zamanda bize bir sınır duygusunu da yani hemen de o kadar kucaklaşamayabiliriz. Biraz mesafeni bil, biraz sınırını bil duygusunu verecek bir taraftan. Bir diğer taraftan da pandemide büyük bir kısmı kilo aldı. Biraz bol kıyafetler ve büyük kıyafetler giymekte de fayda olabilir.
Ben deli gibi takılarımı özledim ya Arzu. Yani takı takmak istiyorum. Kolonyalanmaktan.
Ben takıyorum Nilay'cığım.
Ben küpesiz bakkala gitmem de.
Tabii tabii.
Ellerim kolonyalanmaktan. Olan yüzükleri oldu onun. Peki Arzu, senin alanında üç güzel gelişme söyleyebilir misin bize?
Birincisi şu olmalı bence, akıllı teknolojiler bizim bedenimizle ilişki kurup gerçekten hani bizlere yaşamsal değerleri verebilen, bunları takip edebilen daha akıllı kıyafetler hayatımıza giriyor. Bu çok önemli bir gelişme bana göre ve Türkiye'nin de burada çok önemli bir rolü var. Çok etkin bir rolü de olacağına inanıyorum. Dolayısıyla birinci önemli gelişme bence bu. İkincisi de bunun belki de tam zıttı olduğunu düşünebileceğimiz ama hiç öyle olmayan başka bir şey. Bütün bu kıyafetlerle olan ilişkimizde, doğayla olan ilişkide ve kendimizle olan ilişkide anlamlı ilişkiler kurma ve minimum tüketme ihtiyacı. Yani gerçekten daha sağlıklı ilişkiler kurma yaklaşımını kıyafetlerimize de taşımak, doğaya, yaşama, insana saygı prensibini hayatın her yerine kurmak ve bunu kıyafetler üzerinden çoklu üretildiği ve çoklu hayatın içinde olduğu için çok önemli bir yer kapsıyor. O yüzden kıyafetler üzerinden yapmak çok önemli. Şimdi kıyafetle olan ilişkimiz başka ama bunun şov kısmıyla olan ilişkimiz bambaşka. Pandemi kısmına geldiğimizde aslında moda büyük bir rekabet, kimin daha önde olduğunun yarışının çok konuşulduğu bir alanken Dior defilesine örneğin baktığında sloganlar görüyoruz. Hani giriş kapısının üstünde yazan slogan "We raise by lifting others" diyor. Ancak birbirimizi yücelterek yükselebiliriz. İlk defa kapsayıcı bir mesaj veriyor moda. Ve moda ilk defa bu kadar bütünü toplamak, kendini bir araya getirmek, herkesi kucaklamaya dair ilk defa bir davet veriyor. Bu çok önemli bir değişim. Çünkü modada egolar çok daha yüksek, kendini en iyi gösterme çabası çok daha yüksek. Kişiden bağımsız markaların hegemonyasından bahsettiğimiz bir dünyada birlikten bahseden ilk moda haftasını yaşadığımızı söyleyebilirim sanıyorum.
Bu bahsettiğin doğa dostu olur ya da teknolojik anlamda gelişmiş kıyafetler daha ulaşılabilir fiyatlarda olacak mı? Herkes için söylüyorum.
olacak yani şöyle olacak. Şimdi endüstri çok emek yoğun bir alanda ve o emek yoğun alanda olduğu yer daha çok üretilen alanlarda ve aslında daha az eğitimli bir iş gücüyle de ilişkilendirilebiliyor ama bir yandan da çok büyük bir istihdam sağlıyor tekstil endüstrisi Nilay. Dolayısıyla oradaki iş gücünün biraz daha katma değerli olmasına, dolayısıyla yani şundan bahsediyorum, tişörtüne çip monte edebilen terzilere ihtiyacımız var.
Vay, çok enteresan.
Dolayısıyla bununla beraber yaygınlaşıp daha ekonomik bir yere mutlaka ki gelecek ve oraya doğru ilerliyor. Çünkü kıyafetlerin avantajı şu olacak, özellikle pandemi döneminde bunu daha fazla görmeye başladık ve ben Bilişim Vadisi giyilebilir teknolojiler alanında çalışıyorum. Mesela yalnız yaşayan ya da yaşı büyük olan ya da belli bir hastalığı olan kişileri kıyafetleri üzerinden hastaneler ya da doktorları uzaktan takip edebilir. Ya da düşüp düşmediğini bilebilir. Bunu bazen aksesuar ya da saatlerle yapar gibi zannediyoruz ama bedenin genelini kapsayan şey kıyafetler. Dolayısıyla bütün alanı takip edebilen de kıyafetler olduğu için özellikle hem bebekler ve çocuklar bir de yaşı daha büyük olan büyüklerimiz için bu çok önemli bir şey haline gelecek diye düşünüyorum.
Çok güzel, çok yenilikçi şeyler söyledin Arzu. Umarım herkes için bir an önce yaygınlaşır bunlar. Dediklerim bir an önce hayata geçer. Bir onu söyleyeyim.
Umuyorum.
İkincisi, çok güzel bize seyahat önerileri de vermiş oldum. Ben senin bahsettiğin Sevilla'daki festivale gitmek için ölürüm. Bu arada Türkiye'nin öneminden de bahsettin. Aslında Türkiye'den, Anadolu'dan, daha az gittiğin yerlerden nasıl ilham aldığını da anlattın. Benim için çok önemli.
Yani bu seyahatlerin büyük bir kısmı arabayla gerçekleşti. Türkiye'de yaptığım seyahatlerin. Dolayısıyla o süreçte değişen hava durumları, iklimler, ışık, güneş, yağmur, gece, gündüz, bunların hepsi inanılmaz. İnanılmaz güzel bir ülkemiz var. İnanılmaz güzel bir coğrafyası var her şeyiyle.
Bir de insanlar daha kopuk zannediyoruz ama işte o otomobille yaptığın seyahatlerde sen de fark etmişsindir belki. İnsanlar çok sıcak. Büyük şehirlerden hissettiğimiz gibi değil aslında. Çok daha açık, çok daha iç içe bir yaşam
çok
var.
Çok daha insancıl.
Misafirperver ve insancıl. Evet çok güzel
çok
ifade ettin.
Insan.
Ve Nemrut'ta ne kadar güzel değil mi? Hakikaten güzel Mansam. Bir yerden de bahsetmiş oldum. Çok sağ ol Arzu.
Nice, ben teşekkür ederim.
Nice
güzel olsun.
Hayat dolu seyahatlere, hayata aşkımızı gösterebileceğimiz kıyafetler giyeceğimiz günlere diyeyim ben.
Coşkuyla, aşkla kutlayacağımız nice seyahatleri olsun.
Amin ya. Vallahi. İnşallah. Böyle çok sağ ol.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Öpüyoruz. Bay bay.
HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast'imizin sonuna geldik. Thank you.